Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Kösedağ'ı sizlere aktarıyoruz. Rejide Elif Özge Yalçın ve Büşra Uygun var. Bugün Medyascope Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bir kulis haberine imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın adayı olacağı 12 Şubat'ta Temel Karamollaoğlu tarafından açıklanacak edindiği bilgiye göre Hıdır Göktaş'ın, az sonra detayları ondan dinleyeceğiz. Bugün Ankara'da Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiler. Detaylar haberimizde olacak ve Medyascope 103 gün sonra 42 kişinin öldüğü maden kazasının yaşandığı Amasra'ya gitti. Arkadaşlarımız İbrahim Yayan ve Ayşegül Karagöz oradalardı. Evet, bazen erken unutabiliyoruz. Bazen böyle hafıza tazelemek gerekiyor. Geride kalanlar 103 gün sonra neler yaşıyor? Bir tekrar mikrofon uzatmak gerekiyor. İlk günde İbrahim Yayan oradaydı. Kazanın yaşandığı gün hemen oraya gitti. Ve 103 gün sonra yine İbrahim Yayan ve Ayşegül Karagöz oradalar. Az sonra izlenimlerini anlatacaklar. Neler yaşanmış orada dinleyeceğiz. Başlayalım. Altılı Masa ilk toplantısını Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahipliğinde Ankara'da Ahlatlıbel'de 12 Şubat 2022'de yapmıştı. İlk turda yapılan 6 toplantının ardından ikinci tur görüşmelere geçildi ve 11. toplantı yarın İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak. İkinci tur son toplantının ise 12 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılması planlanıyor. Medyascope Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bugün bize adaylığa dair çok önemli kulis bilgilerini aktaracak. Hıdır Göktaş, hoş geldin.
Kolay gelsin, iyi yayınlar, merhaba.
Neler oluyor? Senden dinleyelim.
Siyaset sıcak. Her geçen gün biraz daha bu sıcaklığı hissedeceğiz. Ta ki sandıklar açılıp oy sonuçları ilan edilinceye kadar. Burada da seçim tarihi artık 14 Mayıs diye konuşuyoruz. Her ne kadar bu henüz kesin denense de biz Ankara gazetecileri kararın Cumhurbaşkanı tarafından resmen açıklanıp ve resmi gazetede ilan edilmeden buna kesin diyemeyeceğiz. Bunun olabilmesi için de eğer 14 Mayıs'ta seçim yapılacaksa bu kararın da 10 Mart ile 16 Mart arasında resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Çünkü kararın resmi gazetede yayınlanmasını izleyen 60 günden sonra gelen ilk pazar günü seçim günü olacak. Bu nedenle biz 10 Mart 16 Mart'ı resmi gazetede yayınlanma tarihi olarak öngörüyoruz. Bu konuda da bir seçim takvimi yaptım öngörü olarak, onu yapıyoruz. Tabii bu tarih belli olunca Altılı Masa'da artık adayını bir şekilde netleştirecek, ortaya koyacak. Yarınki toplantıda Altılı Masa'nın 11. toplantısı İYİ Parti'nin Meral Akşener'in ev sahipliğinde yapılacak. Burada artık Cumhurbaşkanı adayını belirlemenin yol ve yöntemleri görüşülecek. Ben bir süredir bu Altılı Masa'yı oluşturan partilerin toplantılara, görüşmelere katılan kişileriyle bir görüşmelere başlamıştım. Bugün bunların ışığında gelinen nokta, oradaki ipuçlarını birleştirdiğimizde 6. Masa'nın 2. tur son toplantısı, 12. toplantısının ilk toplantının birinci yıl dönümünde, yani 12 Şubat 2022'de yapılmış toplantı, 12 Şubat 2023'te Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan son toplantıda artık muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının isminin açıklanacağını artık öngörebiliriz. Çünkü kurmaylar bunun değişik açılardan sembolik olarak anlam taşıdığını, işte bir toplantının üzerinden bir yıl geçtiğini, ikinci turun son toplantısı olduğunu ve bu arada tabii Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğlu'nun da 81 yaşında kendisi, masanın en yaşlı lideri. Doğal olarak son toplantıda en yaşlı lider tarafından genel başkan adayının altını masanın açık olduğu görüşünü dillendirmişler. Bu doğal olarak yarınki toplantıda değerlendirilecek. Bunu kesin olarak tabii ki onlar karar verecekler ama toplantıya gidecek önderlerden biri bu. En güçlü önderlerden biri bu. Ve bu yolda bir seyir izlerse de biz 12 Şubat Pazar günü Altılı Masa'nın ikinci turunun son toplantısında Temel Karamoğlu'nun ağzından Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını duyacağız. Buradan tekrar kim olacağına ilişkinde biz bir şey yazdık. Zaten uzunca bir süredir Altılı Masa'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağı. Çünkü ağırlıklı olarak 3 kişinin ismi öne çıkıyordu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu. Anketlerde de hep bu isimler üzerinde tartışılıyordu. Mansur Yavaş zaten epeydir biz, Ruşen de bunu söylüyor. Ben de Sedat Bozkurt'la yaptığımız yayınlarda söylüyoruz. Mansur Yavaş artık kendini geri çekti demiştik ve geçtiğimiz hafta sonunda Ankara'da yapılan bir toplantıda, açılışta, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı açılışta, sizi bundan sonra Cumhurbaşkanı olarak burada ağırlamak istiyoruz dedim. Böylece hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini söyledi, hem de kendisinin artık aday olmayacağını da buradan tersten bakarsak resmi olarak ilan etmiş oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı en güçlü isimlerden biriydi. Onun da hakkında yürütülen bir dava var ve uzun uzun yazıldı, işte mitingler yapıldı. Bir davanın demokrasinin kılıcı gibi tepesinde durduğunu görüyoruz. Şu anda bu duruşmanın, davanın yapılıyor olması, hüküm giymiş olması henüz siyaset yatağı getirmiyor. Bunun kesinleşmesi gerekiyor. Ama biz yargının siyasi etkinin altında olduğunu biliyoruz, söylüyoruz. Her an demokrasinin kılıcı olan bu ceza davasını kesinleştirerek Ekrem İmamoğlu'nun yarışın ortasında siyaset yasağı getirilerek Millet İttifakı'nın Altılı Masa'nın adaysız kalabilme riski var. Doğal olarak bu saatten sonra Altılı Masa bunu göze alamaz diye görünüyordu ve geriye Kılıçdaroğlu kalıyordu. Doğal olarak masanın bu bir araya gelen ekiplere de yapılan değerlendirmelerde artık bu kadar çalışma yapıldı. Toplantıların gidişatı, ele alınan konular, bunu en iyi bilenler bu masadaki 6 kişi. Dışarıdan gelecek bir kişinin artık bu çalışmalara, bu yol haritasına, alınan ilke kararlarına uyum sağlaması zor olacak sonuçta. Çünkü 7. kişi geldiğinde masaya A konusunda altın masa karar almış. Yeni adaya diyecek ki siz bu kararı deklar edeceksiniz. Ama o da hayır ben bu konuda öyle düşünmüyorum dediğinde ne diyecekler? Tekrar yeniden mi başa dönecek? Burada Macaristan örneği veriliyor hep. Kafa karışıklığına artık şu saatten sonra meydan verme imkanımız yok. Altılı Masa'dan liderlerden biri kesin aday olacak diyorlar. Tabii bu böyle dendiğinde de geriye tek isim kalıyor ister istemez. Kılıçdaroğlu. Devalılarla da görüştüm bu konuyu. Tabii onlar da doğal olarak bu durumda olması gereken kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak bizim genel başkanımız da doğal olarak her genel başkan gibi aday olunca kazanabileceğini de söyledi diyerek müstehsi bir ifadeyle bunu dile getiriyorlar. Ama görünüyor ki Kemal Kılıçdaroğlu masanın tek adayı ve o da yine tabii ki Altılı Masa'nın liderleri karar verecek. Yarın bunun ipuçlarını da göreceğiz ama son toplantıda Karamoğlu tarafından biz bu adayı göreceğiz. Ve bu da Kılıçdaroğlu olacak. Şu anki ihtimaller ve siyasi durum Ankara'da bunu gösteriyor.
Peki, başka bir şey yoksa aktaracağın kritik, sözü tekrar sana bırakayım. Son sözlerini alabiliriz. Ne dersin?
Bundan sonra ne oluyor? İşte habere ayrıntılı olarak yazmadık. Yarın bir şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Şimdi pazartesi günü 30'unda bir açıklama yapacak. Yol haritası, daha doğrusu Cumhurbaşkanı adayının hükümet programı gibi kamuoyuna açıklayacağı bir metin. Bu metin oldukça uzun. Son eklemeler, çıkarmalar yapılır mı bilmiyoruz ama 180 sayfa civarında bir metin karşımıza çıkacak. Pazartesi günü oldukça kapsamlı bir metin olacak. Ve bu arada bir de yol haritası olacak. Yol haritası dediğimiz şey de seçimleri kazandıktan sonra bu altılı masa Cumhurbaşkanlığı kazandı. Parlamentodaki yapı ortaya çıktıktan sonra neler yapacak? Birinci gün ne yapacak? Birinci hafta ne yapacak? Üçüncü ayda ne yapacak? Bunlar hepsi kalem kalem hazırlanıyor şu anda ve son şekilde neredeyse verildi. Bunun da ismi açıklandıktan sonra Cumhurbaşkanı adayı tarafından ortaya konulmasını söyleniyor ki ben bunları taahhüt ediyorum yeni Cumhurbaşkanı olarak. Bunları seçildiğim günün ertesine itibaren başlayarak hızla yürürlüğe koyacağım, bunları yapacağım diyecek. Bu nedenle yeni Cumhurbaşkanı adayının yol haritasını açıklamasının daha şık olacağı görüş öne çıkıyor. Bu da yine 12 Şubat'ta mı olur yoksa ondan birkaç gün sonra yapılan ayrı bir toplantıyla mı olur? Bu alternatifler üzerinde de Altılı Masa'nın iletişim ekipleri çalışıyorlar. Bunlar ortaya konacak. Ve bu arada tabii bir ayrıntı daha vereyim. Görünen o ki 6 lider, Cumhurbaşkanı adayı bununla da geriye kalan 5 lider de milletvekili adayı olmayacak. Öyle görünüyor. Onlar seçimlere partilerin başında girecekler. Yeni oluşacak hükümette de Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yer alıp kabine toplantılarında yer alacaklar. Yani daha önceki bakanlar kurulu işleyişi, başbakanlık sisteminde olduğu gibi başbakan, işte başbakan yardımcısı ve devlet bakanı statüsü gibi bir sisteme geçilecek. Ve burada da yine Cumhurbaşkanı kabine toplantısı yaptığında 5 lider o toplantıda yer alacak, görüşlerini söyleyecekler. Ve tabii ki yine son imzayı Cumhurbaşkanı atacak. Çünkü yeni anayasa gereğince Bakanlar Kurulu değil Cumhurbaşkanı imzalıyor kararları. Ama yine 5 lider kabinede bu formülle yer alacak ve görünen o ki milletvekili adayı olmayacaklar. Öne çıkan ayrıntılar bu. Geriye kalanı da artık yarın haber olarak yazacağız. Orada anlatmaya çalışırız.
Hıdır Göktaş, çok teşekkürler detaylar için.
Kolay gelsin, iyi geldiler.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 11. kez toplanması planlanan Altılı Masa toplantısı öncesinde CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın programları nedeniyle katılamadığı görüşmeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aralarında olduğu 9 Büyükşehir Belediye Başkanı katıldı. Yaklaşan genel seçimler ve yerel yönetimler üzerine yapılan toplantı bir saatin üzerinde sürdü. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürüldüğü cinayete ilişkin soruşturma kapsamında Tolgağan Demirbaş tekrar gözaltına alındı. Demirbaş'ın cinayet akşamı MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'la aynı evdeyken gözaltına alındı ancak savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı iddia edilmişti. Demirbaş'la birlikte cinayet kapsamında tutuklanan bazı şüphelilerin avukatlığını yapan Serdar Öktem de gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir diğer isimse MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın özel kalem müdürü Emre Ye. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Sinan Ateş cinayetine değinerek Erdoğan'a tepki gösterdi.
Senin yönettiğini iddia ettiğin ama belli ki yönetemediğin bu devletin içinde neler dönüyor? Söyler misin? Bu nasıl bir ciddiyetsizlik? Bu nasıl bir yönetim boşluğudur? Bu nasıl bir lakaytlıktır? Hani Dicle'nin kenarında kurdun kaptığı koyun bile senin mesuliyetin altındaydı ki öyle olmalıdır. Mesuliyet senin Erdoğan, senin. Mesuliyet senin. Dicle'nin kenarında değil, başkentin göbeğinde aşağılık bir suikastle bir vatan evladına kıydılar. Üstelik bunu herkesin gözü önünde yaptılar. Ve şimdi de devletin gücünü kullanarak gerçek failleri örtbas etmeye çalışıyorlar. Her zaman olduğu gibi yine savcılar değişiyor. Her zaman olduğu gibi yargı yine bir sopa olarak kullanılıyor. Her zaman olduğu gibi yine bir katil dışarıda geziyor. Sen bostan korkuluğu musun Sayın Erdoğan? Kendine gel. Bu nasıl bir yargı sürecidir? Bu nasıl bir hukuk devletidir? Bu nasıl bir devlet yönetimidir? Biz adaleti mülkün temeli sayan bir devlet anlayışına sahibiz. Biz haksızlık karşısında susanı şeytan bilen bir milletiz. Biz bir cana kıyan bütün insanlığın canına kıymış gibi olur buyuran bir yüce dinin mensubuyuz. Biliyorum sen kerim devlet anlayışımızdan nasibini alamadın. Görüyorum milletimizden de koptun gittin. Ama artık maneviyatını da mı unuttun Sayın Erdoğan?
Değerli konuğum siyasal danışman Doktor İbrahim Uslu bizimle birlikte. Hoş geldiniz İbrahim Bey.
Hoş bulduk, kolay gelsin.
Sağ olun. Ne dersiniz artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti mi? Altılı Masa toplanacak, son toplantıda 12 Şubat'ta. Tartışmalara dair neler söylemek istersiniz?
Şimdi yani kesinleşti diyemeyiz tabii. Sayın Kılıçdaroğlu aslında en başından beri doğal aday. Niye doğal aday? Çünkü ittifakın en büyük partisini genel başkan olduğu için doğal aday basbar. Tıpkı Sayın Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın doğal adayı olduğu gibi. O yüzden bütün tartışmalarda evet bir sürü tartışma yapılıyor ama sonunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağırlığı masada hep hissediliyor. Niye? Çünkü sonunda masaya isim önerme durumunda olan işte partilerden birinin genel başkanı ve CHP doğaldır ki Sayın Genel Başkanı'na bu yetkiyi yani kendisinin adını masaya götürme yetkisini verecektir. Ben orada bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. O yüzden de yani senaryolarınızı ne kadar renklendirirseniz renklendirin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun masada bir ağırlığı var ve bu işte onu doğal aday durumuna getiriyor. Fakat henüz masa bu konuda benim gördüğüm istişareleri 5 Ocak itibariyle başlattı ama çok hızlı yol aldıklarını söyleyemeyiz. Arada başka gündemlerle meşgul olundu. Belki arka kapı diplomasisi çalıştı bu süreç içerisinde onu bilmiyoruz. Ama ben kesinleşmiş bir kararın olduğunu falan hiç zannetmiyorum. Çünkü bu yarınki toplantıda aslında çok önemli iki gündem maddeler var. Biri ortak hükümet programı, bir diğeri de yol haritası. Onun üzerinde daha çok yarın konuşacaklardır. Ama mutlaka bu Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili de ilk kez isimler üzerinden bir tartışma yarın gerçekleşebilir. Bu yarın hemen karara dönüşeceği anlamına gelmez. Ben bu arada kararın zaten çoktan verildiği yönündeki değerlendirmeleri de çok işin doğrusu gerçekçi bulmuyorum. O yüzden şeyden sonra benim gördüğüm esas süreç 30 Ocak'tan sonra yani o hükümet programı, ortak hükümet programı ve yol haritası açıklandıktan sonra buna odaklanacaklardır. O güne kadar bu arka kapı diplomasisi, karşılıklı sondajlar, istişareler devam eder ama o günden sonra artık önlerinde tek bir iş olacak. O da ortak cumhurbaşkanı adayının ismini belirlemek. Ben çok uzun tartışmalar olacağını zannetmiyorum. Çünkü şu ana kadar aslında herkes kendi argümanı neyse onu zaten çoktan söyledi. Herkes herkesin argümanını biliyor. Masaya oturulduğunda evet siz ne düşünüyorsunuz, siz ne düşünüyorsunuz diye kimse kimseye sormayacak. Herkes aslında birbirinin görüşünü de biliyor. Nasıl uzlaşacağız arkadaşlar falan diye bir tartışma başlar. Sonunda da ben şey yani o masadan ortak adayın çıkacağına inananlardan. Niye? Yani bu böyle sadece bir şeyle yani temenni falan değil. Çünkü bugüne kadar yanlış hatırlamıyorsam 5 kere ortak aday göstereceğiz diye genel başkanlar yazıp birbirine de ıslak imzayla imzaladıkları için. Yani bu büyük bir sorumluluk yükledi onlara. Yani tersi olacak olursa gittikleri her yerde o imzalar kendilerine gösterilecektir. O yüzden hiçbir genel başkan bu duruma düşmek istemez ve mutlaka bu müzakereler başladığında bir isimli, ortak isimli sonuçlanacak.
İzleyicimiz Muharrem Palas size güzel mesajlarını iletiyor. Hoş geldiniz diyor.
Sağ olsunlar.
Ama bir sistemi var. Artık aday deyin. Halk yoruldu. Açıklasınlar. Yolumuza bakalım. Seçime start verelim. İktidar startını 2 ay öncesinden verdi. Seçim ekonomisi uygulaması artarak devam edecek diyor. Ne dersiniz?
Bence de artık sıra geldi yani şimdiden sonra, şimdiye kadar. Aslında bir başta bir iş listesi çıkarmışlardı. O iş listesine uygun davrandılar şu ana kadar. Yani önce parlamenter sistem metnin açıklanması, ortak anayasa teklifinin hazırlanıp onun toplum açıklanması, ortak hükümet programı ve yol haritası dedikleri dört tane büyük şey vardı. Ön hazırlık sayılacak doküman vardı. Onların tamamını bitirdiler. Bence o anlamda iyi performans gösterdiler. Ve seçim takvimi resmen başlamadan neredeyse bir ay önce de adayı açıklayacaklar. Ve adayı açıklandığında, yani tahmin edildiği gibi Şubat'ın ilk yarısında adayı açıklanmış olduğunda daha seçime 3 ay kalmış olacak. 3 ay zaten her türlü kampanya için yeterli. Zaten o 3 ay hemen kampanyada başlamayacaklardı. Aslında iktidar bir taraftan somut adımlar atıyor ama henüz resmi seçim kampanyasında başlamadı. Mesela biz 2023-28 arasında neler vaat ediyor Cumhur İttifakı onu bilmiyoruz. AK Parti'nin seçim beyannamesini de görmedik ama Altılı Masa'nın seçim beyannamesini işte 30 Ocak'ta, yani 4 gün sonra göreceğiz, bileceğiz. Yani aslında seçim beyannamesi gelecekle ilgili taahhütler anlamında şu ana kadar yaptıkları geçmiş dönemle ilgili biriken sorunları tasfiye etti ama esas vaatleri şeyden sonra olacak. Onlar da ileride bir tarihte açıklayacaklar. Dolayısıyla aslında masa Cumhur İttifakı'ndan hızlı davranmış olacak. Evet, adaylarını önceden belirlediler ama ben adayın yani Şubat ayında belirlenmesini büyük bir handikap olarak görmüyorum. Burada kritik faktör şu: seçmenin güveni, inancı, coşkusu sarsılmadan bunun belirlenmesi lazım. Ve o bağlamda değerli izleyicimiz haklı. Bence işte yarınki toplantıda şu tarihte açıklayacağız diye bir bilgi gelirse ve o tarihte de hakikaten büyük bir şeyle, hani şovla, siyasi şovla ortak adayı açıklanırsa şu günlerde yaşananlar unutulur. O günden sonra yapılacak performansa seçmenler odaklanır ve o döneme göre karar verirler. O yüzden yani ben artık yani bu seçmenin sabrının tükenmekte olduğunu gözlemliyoruz biz araştırmalarda. Haklılar. Ama benim gördüğüm işte yarından sonra hepimiz önümüzü net bir biçimde göreceğiz. Yani ortak adayın ne zaman açıklanacağını vesaireyi yarın öğrenmiş olmayı ümit ediyoruz.
Siz de az önce belirttiniz, diyorsunuz ki yani yeni bir rüzgar yakalanabilir. Daha önce yapılan hatalar unutulur. Yeniden bir yol haritası çizilebilir. Altılı Masa yeni bir dinamik, yeni bir rüzgar yaratmak zorunda galiba eğer seçimi kazanmak istiyorsa. Siz bir siyasal iletişimcisiniz. Yani bu mümkün mü? Nasıl yapılabilir? Mesela Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili işte çeşitli şerhleri olduğu, işte tırnak içinde Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını kazanacak aday vurgusu yapıp daha çok içine sinecek kişi olduğu iddia ediliyordu hep bugüne kadar. Ama hiç kamuoyunda da bunu açıkça kimse paylaşmadı. Fakat burada sizce Meral Akşener, yani Kemal Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra altılı masayı kenetlenmiş görecek miyiz? Yani bundan emin miyiz? Ne dersiniz?
Başka şansları yok. Yani yarışı kaybetmek istemiyorlarsa. Şimdi benim gördüğüm 3 tane senaryo var altılı masanın önünde. Bir, daha önce vurguladıkları gibi bu vurguyu Sayın Akşener de yaptı. Tek ve ortak aday vurgusu. Yani tek aday da yetmiyor, bir de ortak aday. Niye tek ve ortak aday ayrımını, ikisini bir arada zikretti? Çünkü bir de kerhen tek aday diye hani kodlayabileceğimiz ikinci bir senaryo daha var. Bu ne? İşte yani oyun bozanlık yapmamak için diğer partilerin ittifak ettiği aday üzerinde adaya itiraz etmemek ama ona destek de vermemek. Şimdi bu kerhen tek aday. Üçüncüsü de çoklu aday, bu da konuşuldu biliyorsunuz. Yani uzlaşılmışsa çoklu adaya gidilebilir diye. Şimdi benim gördüğüm burada en rasyonel olan, seçmeni en çok motive edecek olan, teşkilatları, parti örgütlerini en çok motive edecek olan ortak ve tek adaydır. Tıpkı nerede olduğu gibi 2019 yerel seçimlerinde birçok ilde olduğu gibi. Ortak ve tek aday olduğunda hem parti örgütleri büyük bir motivasyonla çalışıyor, bunu gözlemledik, deneyimledik. Hem de seçmen büyük bir motivasyonla sandığa gidiyor. Bunu çok sayıda ilde İlk muhalefet partileri, altılı masa partileri zaten deneyimlediler yerel seçim sürecinde. O yüzden ortak ve tek aday benim gördüğüm en ideal durum. Ama sizin dediğiniz gibi yani eğer bu uzlaşma sağlanamayıp tek aday olsa bile, bu ortak aday olmazsa ne olur? Dezavantajla başlanmış olur. Çünkü İYİ Parti ve CHP'nin aday konusunda uzlaşamaması masanın iki büyük gücünün aynı yolda yürüyememesi masa açısından büyük bir handikap olur. Ama ben böyle bir şey olacağını çok fazla ihtimal vermiyorum. Niye? Çünkü bundan hem bu göreve talip olan ve o sorumluluğu yerine getirmeye çalışan eş parti zarar görür. Hem de küstüm oynamıyorum diye kenarda duran parti zarar görür. O yüzden herkesin yani kaybet durumu yaratacağını, bu liderlerin ve bu parti üst yönetimlerinin bunu görmeyip bile hem kendilerine hem yol arkadaşlarına hem seçmenlerinde hayal kırıklığı yaratacak bir olumsuz gelişmeye neden olacaklarını ben düşünmüyorum. Yani bu tartışmalar yapılır, müzakereler yapılır ama zaten müzakere olması için bir fikir ayrılığı olması lazım. Her konuda uzlaşıyorsanız müzakere olmuyor ki. Yani siz ne diyorsanız ben evet diyorum, ben ne dersem siz evet diyorsanız müzakere değil. Fikir ayrılığımız olacak ki müzakere edeceğiz. Öyle yapmayalım, şunu yapalım, hayır olursa şöyle olur, esas bunu yapalım diye. Ondan sonra uzlaşı çıkar. Zaten her konuda hem fikirsek ne müzakere ne uzlaşı var demek. Ama parti içlerinde bile öyle böyle bir süreç yaşanmıyor. Çünkü farklı fikirler oluyor, farklı argümanlar ortaya çıkıyor, tartışılıyor. Sonunda parti ortak bir tutum belirliyor. Ben burada da böyle bir şey olacağını düşünüyorum. Yani şu ana kadar tartışma yaşanmış olması bence demokrasinin doğasında olan, bu tür süreçlerin doğasında olan bir şey. Müzakereler olacaktır. Müzakerelerden sonra da uzlaşma gelecektir. Niye uzlaşma gelecektir? Hem seçmen hem siyasi aritmetik bunu partilere dayatmak için uzlaşma gelecektir. Uzlaşamama durumunda kaybet durumu ortaya çıkar. Ben muhalefet partilerinin bunca emekten sonra kaybet durumuna rıza göstereceğini ve göz göre göre 2023 seçimlerini kaybetmeye razı olacaklarına ihtimal vermedim. Bu akıl dışı bir tutum olur. Benim gördüğüm kadarıyla masadaki partilerin hiçbiri böyle akıl dışı davranmadı şu ana kadar. O haksızlık olur yani böyle bir beklenti içerisinde olmak.
İbrahim Uslu çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim. Yayınlar hoşçakalın.
Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Mithat Sancar geçtiğimiz hafta partiler hakkında açılan kapatma davası sürecinin ve davanın görülmesinin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminden sonraya bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıklamıştı. Sancar'ın bu açıklamasından sonra HDP yetkilileri taleplerini içeren dosyayı AYM'ye sunmuşlardı. Mahkemenin web sitesinde yer alan gündem bölümünde HDP'nin taleplerinin yarın saat 9.30'da başlayacak toplantıda değerlendirileceği bilgisi yer aldı. Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatma davasının görülmesinin seçimlerden sonraya bırakılması talebini ve HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu hesapların bloke edilmesi kararına itiraz konusunda savunma için ek süre talebini yarın değerlendirecek. Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda yaşanan 42 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının üzerinden 103 gün geçti. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Amasra'da yaşanan maden faciasının ardından yaşanan süreci Medyascope anlattı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda yaşanan 42 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının üzerinden 103 gün geçti. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 8'li tutuklu 23 şüpheli hakkında iddianamesini gönderdi. İddianamede Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında 42 kez olası kastla öldürme ve 4 kez olası kastla yaralama suçundan toplam 844 yıl 16 şeraydan 1062'şer yıla kadar mahkumiyeti istendi. Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu üyesi Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, facianın ardından yaşananları, komisyon çalışmalarını ve iddianameyi Medyascope'a değerlendirdi. Facianın sorumlusu kim tartışmalarına dair Bankoğlu, patlama iddia edildiği gibi ateşleme sebebiyle olduysa şehit olan barutçunun otopsi raporlarına bakıldığında yanık olması gerekir. Otopsi raporlarına göre zehirlenme sebebiyle hayatını kaybediyor. Patlamanın olduğu gün ya da öncesinde metan gazı seviyesi defalarca alarm veriyor. Buna rağmen gerekli önlemleri almayan idareciler TTK tarafından suçlu bulunmuyor. Barutçunun üzerine suç kanaati yaratmak dikkatleri başka yere çekme çabasıdır. Tahminler üzerinden şehidimizi zan altında bırakmak olmaz. Asıl Amasra müessesesinde bu faciaya sebep olan ihmallerin denetlenmesinden sorumlu olan TTK Genel Müdürlüğü'dür, kendileridir dedi.
Medyaskop muhabiri İbrahim Yayan ve Medyaskop muhabiri Ayşegül Karagöz şu anda karşımda, hattımızdalar. Hoş geldiniz.
Merhaba.
İbrahim Merhaba. Yayan, seninle başlayalım. Şimdi 103 gün sonra, ilk günde oradaydın. 103 gün sonra iddianame çıktı. Yine oradasın. Şimdi o günden bugüne neler yaşandı? Bir bize süreci özetler misin?
Evet, detayları biraz önce haberimizde de dinledik. İddianame ortaya çıktı ve 4 tutuklu, şimdi isimlerini tekrar saymayayım, 4 tutuklu hakkında 1086 yıla kadar hapis cezası isteniyor toplamda. Olası kastla adamı öldürme ve yaralama suçlarından toplamda. Şimdi Gökçe, geçen hafta yaptığımız Zonguldak haberinde de karşımıza çıkan şey aynı şeydi. İddianamede özellikle belirtilen bir şey var. Kıyafetler ısı ve aileve karşı koruma kriterlerine uygun değildi diye. Bizde kazadan sonra, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da böyle bir açıklaması vardı. Biz de sorduğumuzda benzer şeyler söylemişlerdi. Amasra Müessesesi'nin Türkiye'deki en ileri teknolojiye sahip müessese olduğu söylenmişti. Çünkü alınan teçhizatların, ekipmanların ilk Amasra Müessesesi'nde denendiği söylenmişti. Ama iddianamede karşımıza çıkıyor ki kıyafetler ısı ve aleve karşı korumalı değildi. Bunun yanında TTK'nın ve hatta bir devlet politikası olarak uygulanan işçileri azaltma ve özelleştirmeye dayalı bir şekilde işçileri azalttı. Yani bundan 20 yıl önce 40 bin kişinin çalıştığı TTK'da şu an toplamda, sadece Amasra Müessesesi'nden bahsetmiyorum, 6 bin ile 7 bin kişi arasında işçi çalışıyor. Burada şunu unutmamak lazım. Maden işinde hafıza çok önemli. Hafıza çok önemli ve bir şekilde tecrübe çok önemli. Tecrübenin nesilden nesile aktarılması çok önemli. Ancak TTK'nın izlediği politika yüzünden azaltılan işçi sayısı sonucunda tecrübesiz işçiler çok önemli görevler yapmaya başladı maden içinde. Burada kazalara sebebiyet vermeye devam etti. Burada aslında özellikle son dönemde o barutçunun suçlu olduğuna dair yapılan bazı söylemler, bazı iddialar var. Ancak burada asıl sorumlunun TTK'nın izlediği politik olduğunu özellikle söylememiz gerekiyor. Ve yine barutçu ile ilgili bir detayı söylemem lazım. Biraz önce haberimizde de vardı. Barutçu gaz zehirlenmesinden öldü. Yani patlama sebebiyle o ölmedi. Bu gaz sensörlerinin defalarca İkaz seviyesini, alarm seviyesini geçtiğini iddianamede görüyoruz. Bir ikaz seviyesini 80 küsür kez, 83 kez geçtiğini biliyoruz. 1,5 alarm seviyesini 47 kez geçtiğini biliyoruz. Artık burada özellikle tecrübesiz işçiler ve başındaki görevini ihmal eden iş güvenliği uzmanları ve mühendislerin bu alarm seviyelerini geçmelerine rağmen çalışmayı alışkanlık haline getirdiklerini görüyoruz. Yani burada büyük bir denetleme noksanı olduğunu görüyoruz. Yine kazanın sebeplerinden en önemlilerinden biri de buydu. Ki Sayıştay raporlarında da defalarca metan gazı seviyesinin ikaz seviyelerini ve alarm seviyelerini geçtiği gözüküyordu. Ancak burada gerekli tedbirler alınmadı. Tabii ki buradaki en önemli detay havalandırma detayı. Havalandırma sistemi için 3 kere ihaleye çıkıldı mevzuata uygun olması için. Ancak buradaki havalandırma sistemi değiştirilmedi. Havalandırma sistemindeki önemli detay hem itme hem de çekme gücü olan bir havalandırma sistemi oraya kurulması gerekiyordu. Ancak bu yapılmadı ve metan gazı birikimi olduğu, birçok noktada metan gazı birikimi olduğu zaten daha önce Sayıştay raporlarıyla da ve alarm seviyelerini incelediğimizde de karşımıza çıkıyor. Burada çok önemli bir havalandırma sorunu olduğunu da biliyoruz. Yani burada aslında Gökçe işçiler maalesef TTK'nın izlediği politikalar sebebiyle tecrübeli işçilerin olmaması, denetçilerin, iş güvenliği uzmanlarının, mühendislerin ve şeflerin görevini layıkıyla yerine getirmemesi sebebiyle 42 işçi hayatını kaybetti. Bu kazaların tekrar yaşanmaması için bunları sürekli ön plana çıkarmak ve gündemde tutmamız gerekiyor.
İbrahim Yayan, çok teşekkürler. Şimdi Ayşegül Karagöz'den bugün neler yaptınız, dün ve bugün neler yaptınız? Kimlerle görüştünüz, görüştüğünüz kişiler neler söylüyor? Ayşegül, sözü sana bırakayım.
Evet, iyi yayınlar Gökçe. İbrahim Yayan ile birlikte iki gündür Bartın Amasra'dayız. Maden faciasının yaşandığı yerdeyiz. Burada ailelerle görüştük. Bazılarının evine gittik, misafir olduk, muhabbet ettik. Bazıları bizimle hala acımızı yaşıyoruz diyerekten konuşmayı reddetti. Konuşan aileler mutsuz, hüzünlü ve kederli. Belki de bunu kelimelerle anlatmak pek mümkün gözükmüyor. İbrahim'le beraber Ahlatlar Köyü'ne gittik. Orada Kur'an okunuyordu. Ve sadece bir değil, birden fazla oğlunu ya da eşini kaybeden insanlarla muhabbet etme şansı bulduk. Madende oğlunu kaybeden bir baba hala oğlunun adli tıptan gelen kanlı kıyafetlerini bile sakladığını söyledi. Ve bunu söylerken gözyaşlarına hakim olamıyordu. Genel olarak aileler devlete güveniyor ve devletin bu işi çözeceğini düşünüyor. Gelinler ise tam tersi bu işin peşini bırakmayacaklarını ifade ediyorlar. Bu nedenle hayatını kaybeden madencilerin eşleriyle aileleri arasında bazı anlaşmazlıklar var. Az önce de ifade etmeye çalıştım. Eşler kendi aralarında birlik oluşturmuşlar, bir WhatsApp grupları kurmuşlar ve bu işin peşini bırakmayacaklarını ifade ediyorlar. Avukatlarıyla beraber bu işin peşini bırakmayacaklarını söylüyorlar. Acıları, kederleri aynı ama ağızlarından çıkan başka bir ortak söylem daha var. Soma'da yaşananlar gibi olmasın diyor aileler ve eşler. İzleyicilerimiz hatırlayacaktır. Soma'da 301 madenci hayatını kaybetmişti. Ancak bugün bile hayatını kaybeden insanların nezdinde herhangi bir tutuklama olmadı ve insanlar bunun için mücadele ediyorlar. Ve bugün Bartın'da 42 işçinin ailesi, eşleri, çocukları da Soma gibi olmasından çok korkuyor. Bu yüzden mücadele etmeye devam edeceklerini belirtiyorlar. Özellikle çocuğu olan anneler çocuklarına babalarının neden olmadığını anlatırken zorlandığını söyledi ve bunları söylerken gözyaşlarına hakim olamıyordu hiç kimse. Çocukların babasız büyümesinden ve çocuklarına babalarının nerede olduğunu anlatamamaktan dolayı bir acı içerisindeler. Aradan yaklaşık 3 ay geçti. Evet, belki biz geçen 3 aydan beri başka gündemlerle uğraşıyoruz ancak bu buradaki insanlar için bir gerçek ve bununla yaşamak zorundalar. Eşinin ölümünden bir hafta sonra doğum yapan kadın da 2 yaşında babam nerede anne diyen soran çocuğun acısı esasında bu gerçeğin bir parçası. Aile ve eşlerin söylediği ve benim aklımda kalan birkaç cümleyi aktarayım size. Genel itibariyle çocuğumuzun bir gözyaşına değmez, bizim çocuklarımız bir daha babalarını göremeyecekler ve bununla yaşamaya alışmak zorundalar dedi. Başka bir aile suçlular cezasını çekecek, bundan kurtuluşları yok diye ifade etti. Ya da başka bir aile, bir madenci annesi, bu saatten sonra biz kimden korkalım, başımıza daha ne gelebilir ki ifadelerde bulundu. Biz artık hiçbir şeyden çekinmiyoruz, hayatımız bitti gibi ifadeler kullandılar. Ya da eşinin ölümünden bir hafta sonra doğum yapan kadın, söylediğim hiçbir şey eşimi geri getirmeyecek ve biz bu mücadelenin peşini bırakmayacağız dedi. Tabii biz işin teknik ve ihmal boyutuyla da ilgileniyoruz ama ifade ettiğim gibi aileler her ne kadar hayatlarına devam etseler de aslında manevi olarak mücadele ettikleri çok şey var. Biz İbrahim Yayan'la birlikte buradaydık. İzlenimlerimizi, iddiaları ve yaşananları araştırdık ve bunları yazacağız. İzleyicilerimiz bizi web sitemizden takip edebilirler. Haberimizi bu hafta içerisinde yayınlamış olacağız. Benim aktarabileceklerim şimdilik bu kadar.
İbrahim Yayan, Ayşegül Karagöz, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz de sizi bekliyoruz bir an önce İstanbul'a.
İyi yayınlar.
Aylardır süren tartışmalar sona erdi. Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya 14 adet Leopard 2 tankı göndereceğini söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün yaptığı açıklamada bu karar Ukrayna'yı elimizden gelen en iyi şekilde destekleme konusundaki çizgimizi takip ediyor. Uluslararası düzeyde koordineli bir şekilde hareket ediyoruz dedi. Ukrayna askerlerinin kısa bir süre sonra Almanya'daki taburlarında eğitime başlayacağı, Almanya'nın da lojistik ve mühimmat sağlanacağı belirtildi. Öte yandan Almanya hükümet sözcüsü Leopard 2 tanklarını stoklarından Ukrayna'ya hızlı bir şekilde teslim etmek isteyen ülkelere uygun transfer izinlerinin verileceğini söyledi. Scholz'un açıklamalarının ardından birçok ülkeden teşekkür mesajı paylaşıldı. ABD ve özellikle Almanya bir süredir Ukrayna'ya tank yardımı konusunda hem ülke içinde kamuoyunun hem de batılı müttefiklerinin baskısı altındaydı. Kraus Maffei tarafından geliştirilen ve 1979'da servise giren Leopard 2'ler uzun yıllardır Alman ordusunun da ana muharebe tankı. Kosova, Bosna, Afganistan gibi ülkelerde sahada kullanılan Leopard 2 tipi tanklardan Türkiye'de Suriye'de faydalanmıştı. Saatte 68 km hıza çıkabilen 120 mm'lik ana silah kullanan Leopard 2 şehir savaşlarında da kendini ispatlamış bir tank. Birçok savunma uzmanına göre Amerikan yapımı Abrams M1'in daha hafif versiyonu olan Leopard 2'ler Ukrayna'nın Rus işgaline karşı en ihtiyaç duyduğu silahlardan biriydi.
Sporun gündemiyle devam edelim.
NBA'de heyecan devam ediyor. Los Angeles Clippers konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 133-115 mağlup etti ve ezeli rakibine playoff yolunda büyük darbe vurdu. Ancak bu yenilgiye rağmen karşılaşmaya damga vuran isim LeBron James oldu. LeBron James 46 sayı attı ve 9-3 sayılık isabetle kariyerinde bir maçta en fazla 3 sayılık isabet bulmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi. LeBron aynı zamanda NBA tarihinde ligdeki tüm takımlara yani 30 takımın hepsine 40 ve üzeri sayı atan ilk oyuncu oldu. NBA kariyerinde şu ana kadar 38.210 sayıya sahip LeBron James'in Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA'in tüm zamanların en skorer ismi olmasına sadece 178 sayı kaldı.
Bugünlük veda ediyoruz. Çok teşekkürler gündemi bizden takip ettiğiniz için. Medyascope'a YouTube'un katıl butonu üzerinden ve Patreon üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşça kalın, yarın görüşelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.